Türkiye'nin en genç radyosu, Gençlik Radyosu'na hoş geldiniz. Servet Aydemir'le gerçekleştirdiğimiz Satranç Üzerine podcast serimizin 5. bölümündeyiz. Servet Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkürler, siz de iyisiniz.
Bizler de iyiyiz. Geçen bölümde Paul Morphy'nin hikayesinden başlayıp gelecek bölüme bir kanca atmıştık. Dilerseniz söz size bırakalım ve merakımızı giderelim. Buyurun.
Evet, Paul Morphy'ye başladık. Paul Morphy'ye devam edelim yine. Paul Morphy'nin satranç dünyasına böyle bir kuyruklu yıldız gibi girip aynı o parlaklıkta kısa bir dönem de olsa satranç tarihine damga vurmayı başaran Morphy'nin hikayesinin temellerini önce anlatmak lazım. Morphy hangi zeminde yeşerdi? Ortaçağ Kilisesi'nin satranç üzerindeki baskısı 1400'lü yıllarda kalktı. 400 yıl kadar sürdü bu baskı. Dediğimiz gibi önceki bölümlerde bu baskının sebebi satrancın İslami bir oyun olarak görülmesiydi. Özellikle taşların isimlerinden dolayı, vezirden dolayı, attan dolayı, filden dolayı vesaire. Şimdi doğu kültürüne has görülmesiydi. Şimdi bu baskı kalktı ama nasıl kalktı? Şöyle kalktı. Orta Çağ'da bu baskı döneminde özellikle bazı rahipler kendi aralarında satranç oynayabilmek için katlamalı satranç takımını keşfettiler. Kapandığında bir kitap gibi görünüyordu bu takım. Yani dışarıdan bakıldığında kitap. Yasaklanan her şeye karşı bir ilgi vardır ya, biraz da belki evet. O psikolojiyle. Kapandığında kitap gibi görünen satranç takımında baş başa oldukları zamanlarda, yalnız oldukları zamanlarda birbirleriyle oynayabilecek şekilde böyle bir icada yol açtı bu yasaklama. Sonrasında tabii bu yasaklamayla da devam edemeyeceği anlaşıldı, görüldü. Su akıp yolunu buluyor bir şekilde. Dediler ki biz bu satranç taşlarındaki fili başka bir şey yapalım, fil olmaktan çıkaralım. Veziri vezir yap demeyelim de başka bir şey diyelim vesaire. Yani şu oyunda İslami görünen, Doğu kültürüne aitmiş, Türk-İslam kültürüne de aitmiş gibi görünen ki öyle olan karakterlerle bir şeyler ikam edelim de bu oyunun şekli şemali öyle olmaktan çıksın diye düşünüldü. Ve sonunda şu oldu, şah king oldu, kral oldu yani. Ondan sonra vezir queen oldu, kraliçe oldu. Bugün dünyada yaygın olarak kullanım mesela şah deriz ama tepesinde haç vardır mesela. Evet. Tepesinde haç olan bir şah yoktur aslında, değil mi? Oksimoron durumu.
Evet hocam,
esasında
çok ilginç bir.
Birbirine zıt olan iki şey yani, şah diyoruz ama bakıyoruz ki tepesinde, hani bu konuda da duyarlı olmak lazım. Belki değil, kesinlikle duyarlı olmak lazım. Ben mesela şahsen tepesinde şah olan bir satranç takımıyla satranç oynamayı tercih etmiyorum. Çünkü adına şah deyip de taşın kral olması, kral diyelim ona o zaman.
Evet.
Yani kral olsun. Ya da benim takımım, onun takımı, isteyenin takımı farklı olsun. Mesela kendi yaptırdığım kişisel satranç takımlarında da böyledir. Benim işte şahım gerçekten şah figürü gibidir. İşte tepesinde haç yoktur.
Satranç koleksiyonunuz var mı hocam?
Var. Yani şöyle, çok büyük bir koleksiyon değil ama işte 6-7 takımlık bir satranç koleksiyonu edinmiş olduk. Bu belgesellerin çekimi sırasında da gerekti zaten o takımlar. Mesela o belgesel serisinin, Satranç Dünyası belgesel serisinin çekiminde kullandığımız o takımların hepsi özeldir.
Evet.
Tam da bu şekilde, bu duyarlılıkla hazırlanmış satranç takımlarıdır. Ne dedik? İşte şahı king yaptılar, kral. Bu arada bunları bu şekilde dönüştürmelerinde de bir beis yok. Yani yanlış anlaşılmak da istemem. Bir beis yok çünkü İngiltere'de kral varsa İngiltere'deki satranç takımının şahı da kral olacak. Yani bunda anormal bir durum yok. Çin'deki de başka türlü olabilir. Japonya'daki imparator da olabilir vesaire. Bundan rahatsız olacak bir durumumuz yok. Ama bunun da farkında olmamız.
Evet.
Maksat bu.
Farkındalık
çünkü
bu anlamda
önemli. Çünkü mesela çocuklar satranç oynuyor. Şimdi şöyle düşünelim. Tersini düşünelim. Siyahilerin beyaz, beyazların siyah olduğu bir dünya gibi böyle bir ters algıyla düşünelim. Neyi düşünelim? İşte üstünde hilal olan vesaire böyle takımlarla ne bileyim İngilizlerin, Amerikalıların falan satranç oynadığını düşün. Ne kadar garip görünürdü onlara.
Evet.
Bize de garip görünürdü ama onlar için mesela çok kabul edilebilecek bir durum olmazdı. Ve niye bunu kabul etmiyorsunuz gibi bir şey söylemek ne kadar abes olur idiyse o durumda. Şu anda da mesela işte bir Türk çocuğu, bir Müslüman Türk çocuğu satranç oynarken tepesinde haç olan bir şahla satranç oynaması da bize abes gelmeli. Evet. Tuhaf gelmeli. Böyle bir şey olmamalı işin doğrusu.
Bizde çok normalleşmiş hocam ya. Detaylara çok hakim kalamıyoruz.
Evet, normalleşmiş. Normalleştiği için de bu konuda duyarlılık gösterildiği zaman tuhaf da karşılanabiliyor. Canım ne önemi var? İşte ya bunun dindarlıkla falan ilgisi yok. Yani o çerçeveden söylemiyorum ben. O hassasiyetle de söylenebilir ayrıca. Onda da bir beis yok. Hatta söylenmelidir de. Ama ve tuhaflığa dikkat çekmek istiyorum burada. Yani burada bizim şunu akıl etmemiz lazım. Yani burada şah derken, adına şah derken, şah çektim vesaire derken, taşa da şah demişken, şahın aslında bir kral olduğunu bizim fark ediyor olmamız lazım ve olmaması gerektiğini. Şimdi sonra fil ne olmuş? Bishop olmuş.
Bishop.
Bishop. Bishop psikopos demek. Yani fil bishop olmuş. Biz hala Allah'tan fil diyoruz ona. Ondan sonra şekli de hani çok böyle bishop'a da benzemiyor Allah'tan satranç takımlarında. İşte at ne olmuş? Knight olmuş. Yani şövalye olmuş. At Allah'tan yine at olarak duruyor da kale olarak onu başka bir şeye benzetmemişler. Yani kısacası ez cümle bu taşlara işte şah yerine king, kral, vezir en bariz aslında vezirin queen'e dönüşmesi. Queen kraliçe demek.
Kraliçe.
Yani satranç bizde doğuda, Türk-İslam coğrafyası ve doğu coğrafyasında kralın, şahın yanındaki karakter vezir, vezirdir. Yani bir erkek karakteridir. Bu doğuya geçince dişil bir karakter olmuş. Mesela kraliçe olmuş.
Batıya geçince.
Batıya geçince evet kraliçe evet. Olmuş. Burada enteresan olan nokta da şu, bir tırnak içinde bu uyanıklık da var burada. Şöyle bu uyanıklık. Şimdi Queen mesela kraliçe özellikle İngiltere'de çok güçlü bir karakterdir ya.
Çok.
O yüzden biz buna kraliçe dersek bu iş olur abi tarzında özellikle Orta Çağ'da değil mi? Yani vezirin yerine konulabilecek başka karakter de yok. Hani ne diyelim biz vezir yerine... Veziri ne yapabiliriz diye şimdi batı için düşünsek veziri soytarı yapacak halimiz yok. Kralın soytarısı.
Hocam bu Game of Thrones'u izlerken evet. Orada kraldan sonra kralın eli.
Evet kralın değil kral naibi falan.
Kral naibi oraya bir işte yıldız takılıyor sen evet. Kralın elisin deniliyor. Bir de ben şöyle bir şey belki evet. Var mıdır yok mudur? Hani kralın elinden daha güçlüsü kraliçedir. Orada böyle bir hani kral var kraliçe var bir de kralın eli var.
Evet.
Batıdaki belki o çekişme kraliçeyi oraya koyarak bir nokta konulmuş gibi de geldi bana biraz. Ne dersiniz buna bilmiyorum.
Yani satranç üzerinden böyle bir şey oldu mu bilmiyorum ama şunun olduğu kesin. Vezir yerine bir şey bulmamız gerekiyor ve bulacağımız şey vezir de yani şeyden kraldan sonraki en güçlü neyse evet. O olması lazım.
Evet.
Bu da olsa olsa kraliçedir kraliçe. Yani gibi. Bu hiç kimsenin o zaman o dünyada itiraz edeceği bir şey değil. Velhasıl bu değişiklik de olduktan sonra kilisenin, Ortaçağ Kilisesi'nin Avrupa'da satranç üzerindeki baskısı ortadan kalkıyor. Kalkınca hani uzun süre bastırılan bir yay nasıl bırakıldığında, o güç bırakıldığında fırlar. Onun gibi satranç 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'da patlama yaşıyor. Yani işte Fransa, Almanya, İtalya vesaire hatta sonra Rusya yayılıyor. İşte Avusturya, Macaristan İmparatorluğu vesaire derken Avrupa'da çok büyük ilgi görüyor ama enteresan bir şekilde... Batı dünyasının sınıfsal yapısı satranca da yansıyor. Satranç dünyasında da bariz bir şekilde iz bırakıyor. Bıraktığı en büyük izlerden birisi de satrancın asiller oyunu sayılması. Yani tebaa satranç oynayamıyor o zaman Avrupa'da. Yani satranç zenginlerin, asillerin, soyluların oynayabildiği bir oyun. Çünkü neden? Onlar akıllı, zeki olabilir. Yani bu tip oyunları onlar oynayabilir. Gibi bir şey de çıkıyor. Gerçekten işte bu döneme biz 15. yüzyıldan sonraki döneme satrançta 15. yüzyılla 19 hatta 16 ile 19 arası da denilebilir. Avrupa'da satrancın romantik dönemi deniliyor. Tabii teslim etmek lazım hakkı. Burada satranç çok büyük bir ilgi gördüğü için satranç dünyasının belki de en böyle cazip, en filmlere konu olabilecek, en çekici gelen, en bereketli diyelim devri de belki de satrancın Avrupa'da yaşadığı romantik dönem.
19.
yüzyıl. 17, 18, 19. yüzyıllar ama yoğunluğu 18 ve 19. yüzyıllardır. 19. yüzyıllar derken işte 1900'lü yıllara kadar. 1700-1900 arası diyebiliriz. Ne kadar zamanımız kaldı bu arada?
Hocam
bu
son 2 dakikamız diyebiliriz.
2 dakika hemen o zaman Paul Murphy'yi.
Olur.
Şimdi satrancın romantik döneminde satranç dünyasının yıldızları belirmeye başlıyor Avrupa'da özellikle. Amerika'da da var, Avrupa'da da var ama önce Avrupa'da başlıyor bu yıldızlar. İşte Howard Stanton var. Philidor dedik. Philidor şeylerin öncülü. 17. yüzyıldaki öncülü. Hatta satranç tarihindeki işte Ebubekir Es-Suri'den sonra birkaç kitap daha yazıldı. Avrupa'da da yazıldı 15-16. yüzyılda. Ele gelir Avrupa'da ilk kitabı yazan tabiri caizse dişe dokunur ilk kitabı yazan da Philidor'dur. Philidor aynı zamanda işte müzisyendir, filozoftur vesaire. Çok yönlü bir insandır. Satranç oyuncuların çoğu da böyle çok yönlü insanlar zaten. Philidor'dan sonra satrancın romantik döneminde 18. 19. yüzyıllarda işte Bardeleben gibi ondan sonra o dönemin Blackburn gibi oyuncuları var. Avrupa'nın çok büyük oyuncuları. Andersen gibi oyuncular Alman. Bunlar gerçekten dönemine açık ara fark atmış oyuncular. Yani mesela Blackburn isminde bir oyuncu var. Blackburn o dönemlerde mesela 8 kişiye karşı körleme oyun oynayabiliyor, gözleri bağlı. Ve gözü açık satranç tahtasını görebilen insanların bile aklına gelmeyecek kombinezon dediğimiz hamleler kazandıran hamleler dizisini gözleri bağlıyken yapabiliyor. Fakat bunlar Avrupa'daki oyuncular. Şimdi Amerika'dan birisi çıkıyor. İsmi Paul Murphy. Çok hızlıca özetleyeceğiz Paul Murphy'yi. Paul Murphy bir deha. Fiziksel olarak biraz yetersizlikleri var. Biraz böyle ne diyelim güçlü kuvvetleri yapılı vesaire değil. Biraz zayıf bünyesi var vesaire. Fakat enteresan bir dehası var. Amerika'da hukuk fakültesini vesaire bitiriyor. Erken bitiriyor. Erken bitirdiği için o zaman yaş sınırı var Amerika'da. 19 yaşında buna bitirmiş olmak gerekiyor. 19-20 tam hatırlamıyorum. Okulu erken bitirdiği için avukatlık yaptırmıyorlar Murphy'ye. Murphy de satranca merak salmış. Diyor ki ben bu dönemde diyor avukatlığa yaşım tutana kadar diyor biraz satranç oynayayım. O biraz satranç oynayayım. Bu Murphy için biraz satranç oynamak demek. Amerika'daki bütün ustaları açık ara farkla yenmek demek. Böyle eğlene eğlene güle oynaya falan. Şimdi Amerika'daki bütün ustaları vesaireleri yeniyor, doymuyor. Avukatlık diplomasını da henüz almış ama kullanamıyor. Diyor ki Amerika'da rakip kalmadı, ne yapacağız? Hadi bakalım satrancın romantik döneminin yaşandığı Avrupa'ya gidelim o zaman. Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya giderken bu işte New York limanından falan şaşalarla uğurlanıyor. Çünkü Amerika kıtasının gururu Paul Murphy Avrupa'ya gidiyor.
Şampiyon
bir de çocuk yaşta hala. Evet. 19'lu yaşlarında falan. Sonra tabii Avrupa'ya gideceği falan duyuluyor. Avrupa'da bu büyük bir beklenti yaratıyor. Paul Murphy geliyormuş vesaire diye böyle bir çocuk geliyor. Herkesi dümdüz ediyor. Silindir gibi ezip geçiyor. Acaba romantik döneminin o bulundukları döneme açık ara fark atmış ustalarına karşı bu ne yapabilecek bu genç adam gibi. Yani böyle büyük bir merak ve beklenti oluşuyor. Satranç dünyası o dönem tabii soyluların, asılzadelerin ağırlıklı olarak oynadığı, ya bir böyle bir şey gibi düşünün, golf gibi, dönemin golfi gibi falan düşünün.
Tabii.
O para yatırıyorlar, iddialar dönüyor ortada, krallar karşılıyor, bir şeyler oluyor vesaire. Herkesin tuttuğu mesela bir oyuncu var. Kiminin oyuncusu bu, kiminin oyuncusu şu. Asilzadeler arasında bu bir zenginlik ve gösteri yarışına da dönüşüyor bir taraftan. Mesela çok parlak, çok güzel bir oyun olduğu zaman o oyunun oynandığı masada oyunu kazanan ya da çok iyi parlak bir hamle yapanın masasına altınlar yağıyor. Zenginler altın atıyorlar, altınlar atıyorlar, altın yağmuru tutuyorlar. Böyle bir ortama geliyor Paul Murphy kısacası. O ortama geldikten sonra Staunton isimli gayri resmi dünya şampiyonu olarak addedilen o dönem Avrupa'da bir oyuncu var. İngiliz Staunton. Staunton isimli oyuncuyla oynamak istiyor. Fakat Staunton yaşça ileri ve diyor ki Paul Murphy'ye haber gönderiyor. Önce diyor diğerleriyle bir oyna. Hele diyor rüştünü ispat et. Kısacası tamam Amerika'dakileri yendin ama öyle kolay değil benimle oynamak.
Hemen şampiyonun karşısına.
Biraz da ortada bir İngiliz şeyi de var diyelim. Böyle dur hele yani böyle bir İngiliz protokolcülüğü mü diyelim. Benimle oynamaya önce diyor Avrupa'da bir hak kazan. Tamam diyor Paul Murphy de bunun üzerine. Ben tabii biraz amiyane hızlı anlatıyorum. Ve Paul Murphy bir Avrupa turu düzenliyor. Bu Avrupa turunda o Andersen'den işte Blackburn'e vesaire diğer oyuncular kadar hepsini açık ara farklarla yeniyor. Hatta o dönem ölmez oyun, herdem yeşil gibi satranç tarihine geçmiş ölümsüz oyunlara imza atan Adolf Andersen, Alman büyük usta, dönemin en büyük oyuncularından birisi. Hatta Staunton'la eşdeğer güçte sayılıyor. Bazıları diyor ki Andersen daha güçlüydü o zaman. Andersen diyor ki bu Murphy ile oynarken diyor, benim saatler boyu düşünerek bulabildiğim hamleleri Murphy 5-6 dakikada rahatlıkla bulabiliyordu. Onunla oynarken bir makinayla oynuyormuş hissine kapılırdım. Onun yenmenin de imkansız olduğunu diyor düşünmeye başladım. Ki oyunlara bakıldığında bu açıkça görülüyor. Hatta Paul Murphy bazen gösteri maçlarında eksik taşla oynayıp yeniyor. Yani diyor ki mesela ben handikaplı oyun. Ben bir kale eksik oynuyorum diyor. Kale eksik oynuyor ve yine yeniyor vesaire oyuncuları. Şimdi Paul Murphy bütün Avrupa'yı adeta kılıçtan geçiriyor.
Hocam şov yapmış resmen.
Şov yapıyor.
Bir baştan bir başa.
Tabii. Ülke ülke geziyor.
Tabii.
O ülkenin en güçlü oyuncuları kim? Şunlar. Geliyor işte onları 9-4, 15-3 falan gibi skorlarla güle oynaya yene yene. Fakat işte satrancın gururu Paul Murphy. Satrancın hüznü Paul Murphy nasıl oluyor? Staunton her şeye rağmen Paul Murphy bütün şartlarını yerine getirmiş olmasına rağmen Paul Murphy ile ünvan maçı yapmıyor. Yani resmi olarak dünya şampiyonunun belirleneceğini söyledikleri, o şekilde konuştukları, anlaştıkları o maçı oynamaktan kaçınıyor ve Paul Murphy ile Staunton arasındaki o maç hiçbir zaman yapılmıyor. Yapılacak olsa sonuç çok belli açıkçası. Hani kişisel fikrim Murphy onu dümdüz ederdi. Yani Murphy hani şey vermez, nefes aldırmazdı Staunton'a. Böyle olduğu için Murphy bu duruma çok içerliyor. Yani gençte bir çocuk, kendiniz şimdi onun yerine Amerika'dan kalkıp gelmişsiniz, Avrupa'yı kılıçtan geçirmişsiniz. Fakat bir kişi hiçbir sebep yokken sizinle bütün şartları yerine getirmiş olmanıza rağmen oynamıyor ve küsüyor, gönül koyuyor diyelim. Amerika'ya tekrar dönüyor. Amerika'ya döndüğünde milli bir kahraman gibi karşılanıyor haliyle. Devlet başkanı muamelesi görüyor Paul Murphy. Buna rağmen Murphy'nin enteresan bir şekilde şöyle bir şey dediği de rivayet edilir. 22 yaşında satrancı bırakıyor Paul Murphy. Çünkü gezegende yenebileceği insan kalmamış. Böyle bir yalnızlık içerisinde. O yüzden mesela çoğu otorite Paul Murphy'yi tarih satranç dünyasının en büyük oyuncusu olarak, mesela Bobby Fischer de bunu söyler. Yani şöyle, tabii dönemine göre değerlendirmek lazım. Murphy'yi günümüze getirebilseydik, şu anki bilgisayarlar çağına getirebilseydik, Murphy belki şu an Magnus Carlsen'i de yenebilecek bir seviyede olabilirdi. Bu ihtimalle mesela ben de değerlendiriyorum. Murphy bu maçı asla yapamadığı için, resmi olarak dünya satranç şampiyonu unvanını da alamadığı için satranca da küsüyor, bir nevi hayata da küsüyor ve satrancın gururu aynı zamanda satrancın hüznüne dönüşüyor. Daha sonra bir takım mental sorunlar yaşıyor. Ne kadarı bunlarla ilgili durum, mental sorunlarını bilemiyoruz. Ama Paul Murphy genç yaşta satranca da hayata da küsmüş bir şekilde ölü olarak bulunuyor evinde.
Ölü olarak
evet,
bulunuyor.
Evet, o yüzden.
Hiç oynamıyor değil mi hocam? 22 yaşında bıraktıktan sonra.
Ara ara sadece handikaplı oyunları kabul ettiği söylenir. Yani mesela kale eksik oynayacaksam oynayayım diyor. O dengenin sağlanabilmesi için. Yani böyle
yine
de
kazanıyor ama.
Çoğunluğunu kazanıyor. Ama bir noktadan sonra Murphy için kazanmak kaybetmek önemini yitirmiş. Bu şuna benziyor biraz. Ya Süpermen gibi bir şeysiniz.
Evet.
Gezegende yalnızsınız. Dolayısıyla hani o oyunu oynamanın da çok kendisi için belki anlamı fazla kalmıyor. Rakipsizliğin sıkıntısını yaşıyor. Yani Kasparov'un bir Karpov'u vardı ama Murphy'nin bir Karpov'u yoktu o anlamda.
Evet.
Paul Murphy'nin hikayesi budur. Yine Murphy'nin sözüyle kapatalım. Çok kıymetli bir sözdür. Taşlarınıza yardım edin ki taşlarınız da size yardım edebilsinler. Taşların kıymetini bilme, elde olanın kıymetini bilme ama gerektiği zaman da onları feda edebilme, harcayabilme üzerine güzel bir sözdür. Murphy'nin şöyle bir sözü de vardır, onunla kapatmış olalım. Murphy, satrancın bizatihi kendisinin önemli olmadığını, asıl olan satrancın insana kattıkları olduğunu bence özetleyen bir söz. Satranç için harcadığı zamanı boşa geçmiş yıllar olarak ifade ediyor. Taşların peşinde o zamanlarımı, gençliğimi, ömrümü boşuna geçirdim şeklinde bir ifadesi olduğu da söylenir.
Bu da çok derin hocam.
Çok derin çünkü hani evet güzel, zevk alma, getirdiklerinden yararlanma vesaire bunların hepsine eyvallah ama bu kadar da amaç haline getirmeye dair bir eleştiridir bu.
Evet.
Yani gerçekten de çünkü belki de o zirvelere tırmanma, en iyisi olarak bilineni de yenme hırsı vesaire bütün onlar olup bittikten sonra geriye döndüğünde gördüğü manzara herhalde bu olsa gerek.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Gelecek bölümde yeni konularla devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Servet Aydemir ile satranç üzerine gerçekleştirdiğimiz podcast serisinin 5. bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere, satrançla kalın diyoruz.